Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyoruz. Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz ve âline, ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, rahmet ve mağfiret ayı olan şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te hepinizin üzerine olsun kıymetli dinleyenlerim. Ruhul Beyan Sohbetleri adlı programımızda bugün sizlere Ra'd suresinin 5 ila 10. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Önce bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere takdim etmek istiyoruz. Rabbimiz Teala'nın sözleri Ra'd suresi 5 ila 10. ayetler.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل وكل شيء عنده بمقدار. تعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ervahına, ehl-i beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte bütün şehitlerimizin ervahına, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve saadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahirete göçmüş bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Ra'd suresinin 5. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm, kafirlerin seni yalanlamalarına şaşıyorsan, asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduğumuz zaman yeniden mi yaratılacağız demeleridir. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar kıyamet gününde boyunlarında tasmalar bulunanlardır ve onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyh hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor. Ey Muhammed ya da ey dinleyici, herhangi bir şeye şaşıyorsan asıl şaşılacak şey onların, yani bu şaşkınlığın müşriklerin şu sözlerinden olsun. Biz toprak olduğumuz zaman yeniden mi yaratılacağız? Acaba biz toprak olduktan, yani öldükten sonra yeniden yaratılır mıyız? Toprak olduğumuz zaman diriltilip yeniden mi yaratılacağız demeleridir. Şaşkınlıkla böyle söylemeleridir. Bazıları bu ifadeyi şöyle açıklıyor. Cenab-ı Hakk'ın ilk defa yaratmaya kadir olduğunu kabul etmiş olmalarına rağmen, müşriklerin öldükten sonra dirilmeyi inkar etmelerine ve putlara tapınmalarına şaşıyorsan, bu gerçekten şaşmayı hak eden bir durumdur. Yani onların bu tutumları şaşılmaya layık bir durum olduğu için şaşma fiilini yerli yerinde yapmış bulunuyorsun. Çünkü bütün mahlukatı ilk defa yaratmaya kadir olan, tekrar yaratmaya elbette kadir olacaktır. Bir beyit aktarıyor müfessirimiz. O ki yoktan var etmek onun işidir. Tekrar hayat vermek ona neden zor olsun? Şaşmak, nefsin sebebini bilmediği bir şeyi idrak ettiği zaman kendisine arız olan etkilenme halidir diyor müfessirimiz. Böyle bir hal Allah Teala için bu haldir. O zaman maksat, eğer şaşacaksan bu şaşma senin tarafındandır şeklinde düşünülmelidir. Ayetin anlatmak istediği, müşriklerin Allah'ın kudretine şaşmakta oluşlarıdır. Çünkü başlangıçta onları hiçbir şey yokken yaratan Allah'tır. Çünkü başlangıçta ne ceset, ne toprak, ne de ruh vardı. Bu bakımdan Allah'ın insanları bir şeyden, yani topraktan ve ruhlardan yaratması onun için çok daha basittir. Fakat asıl şaşılması gereken, Allah'ın kendilerini hiçbir şey yokken yarattığını kabul etmelerine rağmen, ikinci defa hem de var olan bir şeyden yaratmasına şaşmalarıdır. Ayet şöyle devam ediyor. İşte onlar, yani o inkar eden topluluk, Rablerini inkar edenlerdir. Çünkü Rablerinin öldükten sonra tekrar diriltmeye kadir olduğunu inkar etmektedirler. Yine ayet-i kerimede şöyle devam ediliyor. İşte onlar kıyamet gününde boyunlarında tasmalar bulunanlardır. Yani inkar ve dalaletle bağlanmışlardır. Kurtulmaları için bir ümit yoktur. Yaptığı kötü bir şey için insana, bu senin boynunda bir halkadır denir. Bunun manası, bu iş senin ayrılmaz bir parçan olmuştur. Artık ondan kurtulman beklenemez demektir. Bir hadiste şöyle buyrulur. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Ve onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Yani ateşte sürekli kalmakla tavsif edilenler başkaları değil, sadece onlardır. Onların sürekli kalacakları yer de başka bir yer değil, sadece ateştir. Böylece diğer büyük günah işleyenlerin cehennemde sürekli kalmayacakları sabit olmuştur diyor müellifimiz. Şöyle devam ediyor. Şirk ve inkar, masiyetlerin ve günahların en büyüklerindendir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala'dan naklen şöyle dediği rivayet edilir. Allah Teala buyurur ki, kulum, bana kulluk etmedin ama bana hiçbir şeyi de ortak koşmayarak daima benden ümit var oldun. Böyle yaptığın için seni bağışladım. Benim karşıma yeryüzü dolusu hatayla bile gelmiş olsaydın, seni yeryüzü dolusu mağfiretle karşılardım. Seni bağışlıyorum ve yaptıklarını önemsemiyorum. Yani eğer bana ortak koşmazsan, her tür şirkten uzak durmandan dolayı seni bağışlarım. Her tür şirkten korunmak ise ancak nefsin ıslahından sonra olabilir diyor müellifimiz ve devam ediyor. Şu halde kişi nefsinin esiridir. İnsanın hevası boynundaki bukağı gibidir. Dünyada kendisinden hiç ayrılmayan bu bukağı manevidir ve ancak kıyamet günü görülebilir olacaktır. Çünkü burada batın olan orada zahir olacaktır. Hikaye edildiğine göre isyankarlardan birisi öldü. Adamın kabrini kazdıklarında çukurda büyük bir yılan gördüler. Başka bir yer kazdılar fakat aynı yılanı orada da gördüler. Sonra bir daha bir daha derken 30'a yakın kabir kazdılar. Fakat yılanın her kabirde karşılarına çıktığını gördüler. Hiç kimsenin Allah'tan kaçamayacağını ve hiç kimsenin ona galip gelemeyeceğini anlayınca adamı yılanla birlikte gömdüler. İşte bu yılan adamın amelidir. Sadi der ki, ey birader, kötülerin işlerinden utan ki iyilerin yüzünde sevgili olasın. Sana ardan başını öne eğmekten başka bir şey kalmaz kendi amellerin etrafına geldiği vakit. Kıymetli dinleyenlerim, bu ifadeden sonra 6. ayet-i kerimeye geçiyor müfessirimiz. Önce bu ayetin mealini sizlere takdim etmek istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Müşrikler senden iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Halbuki onlardan önce ibret alınacak nice azap örnekleri gelip geçmiştir. Doğrusu insanlar zulmettikleri halde Rabbin onlar için mağfiret sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı da çok şiddetlidir. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz Bursevi Hazretleri şöyle başlıyor. Ayette geçen müşrikler senden iyilikten önce kötülüğü, yani helak edici bir ceza getirmeni acele istiyorlar ifadesi, burada cezaya seyyiye yani kötülük denmesi, onları kötü duruma düşürür ifadesiyle, acele istemek, bir şeyi daha vakti gelmemişken acele olmasını istemek demektir. Yani Mekke müşrikleri senden acele olarak iyilikten önce kötülüğü istiyorlar. Şöyle ki mühlet tanıyarak onlara verdiğimiz iyilik ve afiyetten önce kötülüğü acele istiyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşrikleri gâh ahiret azabıyla, gâh dünya azabıyla tehdit ederdi. Ahiret azabıyla tehdit ettiğinde kıyameti ve öldükten sonra dirilmeyi inkar ederler. Dünya azabıyla tehdit ettiğinde ise ne zaman onu bize getireceksin diyerek onu hemen isterlerdi. Bu sözleriyle müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerinin aslı olmadığını ortaya çıkarmak ve alay etmek için afiyet, rahmet ve hayır yerine cefa, azap ve şer isterlerdi. Bu sebeple şöyle demişlerdi: Ey Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir gerçekse üzerimize gökten taş yağdır yahut bize elem verici bir azap getir. Enfal suresi 32. ayet. Oysa Allah Teala kökten yok etme şeklindeki azabı bu ümmetten kaldırmış ve yalanlayıcılara azap etmeyi kıyamet gününe tehir etmiştir. İşte müşrikler hakkındaki iyilik bu tehirdir. Fakat müşrikler hakkında iyilik olan bu tehire, bu ertelemeye rıza göstermeyip ceza ve azap meleğinin inmesini istemişlerdir. Diyor ki müellifimiz, bilesin ki Mekke müşriklerinin iyilikten önce kötülüğü acele istemeleri, iman ve taatten önce küfür ve masiyet istemekte acele davranmaları demektir. Çünkü her türlü saadet ve rahmetin kaynağı kamil iman ve salih amel, her türlü şekavet ve azabın menşei ise küfür, şirk ve bozuk ameldir. Ayet şöyle devam ediyor. Halbuki onlardan önce, yani kendilerine benzer yalanlayıcılara verilen yerin dibine geçirme, suretini değiştirme, korkunç ses gibi ibret alınacak nice azap örnekleri gelip geçmiştir. Bunlara ne oluyor da ibret alıp alay etmeyi bırakmıyorlar. Et-Tibyan adlı eserde buradaki azap örneklerinden maksadın birbirine benzeyen helak edici cezalar olduğu söylenir. Ayet-i Kerime devam ediyor. Doğrusu insanlar işledikleri günahlar yüzünden nefislerine zulmettikleri halde Rabbin onlar için mağfiret yani hatalarını örtme ve bağışlama sahibidir. Böyle olmasaydı yeryüzünde tek bir varlık bile kalmazdı. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Zulmettikleri halde ifadesi, zulümle meşgul oldukları halde anlamındadır. Bu durumda ayet, büyük günah işleyen muvahhidlerin tevbe etmedikleri takdirde cezaya düçar olabileceklerine delalet yani işaret etmektedir. Ve ayet şöyle bitiyor. Bununla beraber Rabbinin asilerden dilediği kimselere azabı da çok şiddetlidir. Rivayet edilir ki bu ayet nazil olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın affı ve bağışlaması olmasaydı kimse hayattan tat alamazdı. Yine onun tehdit ve azabı olmasaydı herkes Hakk'ın affına güvenip amelden geri kalırdı. Hak'tan kork ki gafil olmayasın. Hak'tan ümitsiz olma ki kötü gönüllü olmayasın. Beytini paylaşıyor bizlerle ve şöyle devam ediyor müellifimiz. Muhakkikler havf ve recanın kurallarının esasının bu ayette olduğunu belirtmişlerdir. Cenab-ı Hak buyurmuştur ki, Hakk'ın rahmetinden ümitsiz olmamaları için onları bağışlarım. Ceza ve azap görenler ise Cenab-ı Hakk'ın heybet ve azametinden emin olmayalar. Bu ayetin benzeri şu ayetlerdir diyor müellifimiz ve Hicr suresinin 49 ila 50. ayetini aktarıyor bizlere. Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir. Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam ile karşılaştı. İsa aleyhisselam, Yahya aleyhisselamın yüzüne karşı tebessüm etti. Yahya aleyhisselam ona, bakıyorum da akıbetinden eminmiş gibi pek neşelisin dedi. O da, ben de bakıyorum ki her şeyden ümit kesmiş gibi yüzün asık diye cevap verdi. Bunun üzerine, öyleyse bize vahiy inene kadar bekleyelim dediler. Bir müddet sonra Allah Teala şöyle vahyetti. İkinizden bana daha sevgili olanı, benim hakkımda daha fazla hüsnü zan besleyendir. İnsan sağlam olduğu müddetçe havfın, yani son durumuyla ilgili korkmasının, hastalandığı zaman ise recanın, yani ümit duygusuna sahip olmanın efdal olduğu söylenir. Yani taatlere çalışıp gayret etmesi ve günahlardan uzaklaşması için insan sağlıklı olduğu zaman onun için havf daha faziletlidir. Hastalanıp da amel işlemekten aciz kalınca ise onun için reca, yani Allah'tan büyük bir ümit beslemek daha faziletlidir. Allah Teala Davud Aleyhisselam'a vahyederek şöyle buyurdu. Günahkarları müjdele, sıddıkları ise korkut. Bunun üzerine Davud Aleyhisselam, Ya Rab, nasıl günahkarları müjdeler, sıddıkları korkuturum diye sordu. Allah Teala şöyle buyurdu. Günahkarlara müjdele ki, bana karşı işlenen her günahı bağışlarım. Sıddıkları da korkut ve uyar ki amellerini beğenmesinler. Çünkü kime adaletimle muamele eder ve onu hesaba çekersem mutlaka helak olur. Şöyle bir beyit aktarıyor bize müellifimiz. Eğer mahşerde kahrile hitap ederse peygamberler bile özür beyan edemezler. Lütuf yüzünden perdeyi kaldırırsa, bedbahtlara mağfiret ümidi olur. Bilesin ki Allah Teala, insanda cemal ve celali birleştirmiştir. İnsanın recası cemale, havfı ise celale dairdir. Cisim ve ruh da bu iki sıfata işarettir. Ancak Allah'ın rahmeti, yani ruh ve onun hali, gazabını, yani ceset ve ona tabi olan şeyleri geçmiştir. Hüküm de sonra gelene değil, önde gidene göredir. Şu halde sana düşen, ecel gelene dek amel işleyerek ümit var olmaktır. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sohbetimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından ikinci bölümde sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Saye saldı ehli iman üstüne. Hamdülillah geldim ahı Ramazan. Doğdu olur ehli irfan üstüne. Hamdülillah geldim ahı Ramazan. Doğdu olur ehli irfan üstüne. Hamdülillah geldim ahı Ramazan. Ehli cürmün hak gözü yaşın siler. Ağlayanlar şad olur daim güler. Şerbeti vufran içerler asiler. Hamdülillah geldim ahı Ramazan. Şerbeti vufran içerler asiler. Hamdülillah geldim ahı Ramazan. Kıl teravihi safalar buna gör. Et tesabihi vefalar buna gör. Zikru taat nuru ile dola gör. Hamdülillah geldim ahı Ramazan. Zikru taat nuru ile dola gör. Hamdülillah geldim ahı Ramazan.
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Ra'd suresinin 7. ayeti kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ayette şöyle buyuruyor bizlere: Bismillahirrahmanirrahim. Kafirler diyorlar ki, ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. Halbuki sen ancak bir uyarıcısın ve her toplumun bir rehberi vardır. Müellifimiz diyor ki, kafirler şöyle diyorlar: ona, yani Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinden idrak edenin daha ilk bakışta büyük olduğunu anlayabileceği apaçık, Muhammed'in gerçekten peygamber olduğuna delalet edecek zahir bir mucize, bir alamet indirilseydi ya. Ve müellifimiz şöyle devam ediyor sözlerine: böyle bir mucizeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetlere önem vermedikleri, ve basit gördükleri için istiyorlardı. Onlar hak yolu bulmak için değil, sırf inat ettiklerinden dolayı böyle bir teklifte bulundular. Aksi halde tıpkı Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Salih aleyhisselama verilen asanın yılana dönmesi, ölüleri diriltme ve kayadan deve çıkarması mucizelerinde olduğu gibi onların isteklerine de cevap verilirdi. Hazreti Peygamber'e şöyle denildi: "Sen ancak bir uyarıcısın. Öteki peygamberler gibi sen de kavmini kötü akıbetten korkutmak ve uyarmak için gönderildin. Sana düşen onların teklif ettiği mucizeleri değil, sadece peygamberliğinin doğruluğunu ortaya koyan mucizeleri göstermektir. Peygamberliğinin doğruluğu ise herhangi bir ayetle meydana çıkar. Her tekliflerine cevap verilecek olsa bu, sonsuz sayıda mucize getirilmesini gerektirir. Çünkü her mucize gösterildiğinde başka biri gelip diğer bir mucize ister ki, bu durum peygamberlerin asli görevleri olan daveti yapamamalarına yol açar." Ayet şöyle tamamlanıyor: "Ve her toplumun bir rehberi vardır. Yani her kavmin o kavimde yaygın olan özellikle aynı cinsten bir mucizeyle desteklenmiş bir peygamberi vardır. Bu peygamber onlara hakkı gösterir ve onları doğruya davet eder." Hazreti Musa aleyhisselam zamanında sihir yaygın olduğu için onun mucizesi onların bu özelliğine en yakın bir şey kılınmıştır. İsa aleyhisselam zamanında ise tıp ilmi yaygın olduğundan onun mucizeleri de tıp ile ilgili olmuştur. Ki bunlar ölüleri diriltmek, kör ve alacalı olanları iyileştirmektir. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında fesahat ve belagat yaygın olduğundan onun mucizesi insan kudretinin haricinde olarak Kur'an'ın fesahat ve belagati olmuştur. Yani edebi yönden şaheser oluşuna işaret ediliyor kıymetli dinleyenlerim. Onların gittiği yola çok yakın ve tabiatlerine çok uygun olduğu halde bu mucizeye inanmadıklarına göre başka mucizeler gösterildiğinde inanmayacak olmaları daha fazla muhtemeldir diyor müellifimiz. İmam Gazali rahmetullahi aleyh Şerhul Esma-ül Hüsna'da şöyle der: "El-Hadi odur ki seçkin kullarını evvela kendi zatını marifete hidayet eder ki eşyaya onun zatını delil getirsinler. Kullarının avamını da mahlukatına hidayet eder ki onun zatına mahlukatı delil getirsinler. Her mahluku ihtiyaçlarını giderme hususunda kendisine lazım olan şeylere hidayet eden odur. Mesela annesinden yeni doğan çocuğu annesinin memesini ağzına almaya, yuvasından yeni ayrılan bir yavru kuşu dane bulmaya, arıyı evini bedenine en uygun olan altıgen şeklinde yapmaya hidayet eden de odur. Kullardan ise hidayet edenler, yani rehberlik edenler, peygamberler, sonra insanları uhrevi saadete irşad eden ve dosdoğru yola ileten alimlerdir. Özellikle insanları bu kimselerin diliyle hidayete erdiren de Allah'tır. Bunlar onun kudret ve tedbirine boyun eğen kimselerdir." Kıymetli dinleyenlerim, 8. ayete gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor bizlere: Bismillahirrahmanirrahim. Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin neyi eksiltip neyi arttırdığını bilir. Onun katında her şey bir ölçü iledir. Müfessirimiz sözlerine şöyle başlıyor: "Sadece Allah her dişinin neye gebe olduğunu, yani taşıdığı şeyi ya da rahminin yüklendiği, çocukların erkek ya da dişi, tam veya eksik, güzel veya çirkin, uzun ya da kısa, sa'id veya şakî, Allah dostu veya Allah düşmanı, cömert ya da cimri, alim ya da cahil, akıllı ya da akılsız, değerli ya da alçak, iyi huylu, kötü huylu ve diğer şu anda mevcut bulunan ve ileride olması muhtemel özelliklere sahip olduklarını en iyi bilendir. Yine o, rahimlerin neyi eksiltip neyi artırdığını bilir. Yani bütün rahimlerdeki eksik ve fazlayı da rahimlerin eksilttiği ve artırdığı şeyleri de bilir. Müellifimiz diyor ki, erham kelimesinin tekili olan rahim, çocuğun ana karnında oluşup büyüdüğü yuvadır. Bilesin ki kadın rahmi bir takım kaslardan, damar ve sinir tellerinden meydana gelmiş olup, sinir tellerinin başı beynindedir. Rahim bir kese şeklindedir. Müfessirler rahmin eksiltip artırdığı şeyin ne olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bunun çocuğun bedeni olduğu söylenmiştir. Çünkü rahimdeki çocuk bazen büyük, bazen küçük, bazen tüm organları yerinde, bazen de eksik olur. Yine rahmin eksiltip artırdığı şeyin çocuğun doğum müddeti olduğu da söylenmiştir. Çünkü herkesçe kabul edildiği üzere en az doğum süresi 6 aydır. Genellikle bu 9 ay olur. Artırma ve azaltma ifadelerinin çocuk sayısıyla ilgili olduğu da söylenir. Çünkü rahim 1, 2, 3 ve 4 çocuğu içine alabilir. Nitekim Medine fukahasından olan tabiinden Şüreyk, anne karnında dördüzlerin dördüncüsü olarak dünyaya gelmiştir. Ayet-i kerimede ifade buyurulan onun katında her şey bir ölçü iledir ifadesini müfessirimiz o ölçüden fazla ve eksik olmaz şeklinde açıklıyor ve Bahrul Ulum adlı eserde şöyle denildiğini aktarıyor bizlere. Her şey takdir edilmiş, levh-i mahfuzda yazılmış ve varlık sahnesine çıkmadan önce malumdur. Hali, zamanı ve ilgili olacağı şeyler bilinmiştir. Et-Tibyan adlı eserde de şöyle denilir. Onun katında her şey rızık ve ecel konusunda aşamayacağı bir sınır iledir. Kıymetli dinleyenlerim, geldik 9. ayet-i kerimeye. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor Ra'd suresinin bu ayet-i kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. O görülmeyeni de görüleni de bilir, büyüktür, yücedir. Ayette geçen o görülmeyeni de, yani Allah Teala gayb adı verilebilecek her şeyi de, görüleni de, yani şehadet adı verilebilecek her şeyi de bilir. Gayb, duyu organlarından gizli olan şeydir. Gizli sırlar ve bilgiler ile ahiret bu kabildendir. Şehadet ise duyu organlarından gizli olmayan şeydir. İdrak edilebilen ve aşikar olan varlıklar ile dünya bu kabildendir. Bazısı der ki, Kur'an'da gaybı bilmenin Allah Teala'ya isnat eden bütün ifadelerde gayb bize göredir. Çünkü Allah Teala'ya göre gayb yoktur. Bir beyit aktarıyor bize müfessirimiz. Ona bir zerrenin ilmi örtülü değildir ki açık da gizli de onun yanında birdir. Ve ayet şöyle bitiyor. O büyüktür. Yani hiçbir şey ilminin dışında olmayan şanı yüce bir varlıktır, yücedir, kudretiyle her şeyin üstünde ve üzerindedir. El-Kevaşi'de belirtildiği üzere, yaratılmışların sıfatlarından ve müşriklerin sözlerinden yücedir ve münezzehtir. Şair şöyle der, ayet çıkarırsınız her bir şeyden, Allah'ın birliğine delalet eden. Cihan bizim sevgilimizin güzelliğinin aynasıdır. Her zerrede sen de onu görme zevkini tat. Yine o bu zerrelere yerleştirmiş olduğu özellikleri de tabiatleri de bilir. Müfessirimiz diyor ki, Şerhul Esmaül Hüsna adlı eserde denilir ki, El-Kebir ifadesiyle ilgili olarak şunlar aktarılıyor. El-Kebir, kibriya yani büyüklük, azamet sahibi demektir. Kibriya, zatın kemalinden ibarettir. Zatın kemaliyle varlığının kemalini kastediyoruz. Varlığın kemali ise iki şeye bağlıdır. 1. Ezeli ve ebedi olarak devam etmesi. Yani önceden veya sonradan yok olan her varlık devamlı değildir. Dolayısıyla da eksiktir. Bu yüzden var olma süresi uzayan insana büyük denir. Beka süresi sınırlı olduğu halde var olma müddeti uzun olan kimse kebir yani büyük diye adlandırılırsa, yokluğu muhal olan ezeli ve ebedi olarak devam edenin büyük olması daha uygundur. 2. Onun varlığı her mevcudun varlığının kendisinden meydana geldiği bir varlıktır. Varlığı kendi nefsi itibariyle tam olan, kamil ve büyük oluyorsa, bütün mevcudatın varlığı, kendisinden olan varlık, kamil ve büyük olmaya elbette daha layıktır. Hazreti İsa şöyle buyurmuştur. Kim bilgi sahibi olur da bilgisiyle amel eder ve bunları insanlara öğretirse, işte o semanın melekutunda büyük diye çağrılır. El-Müteal kelimesi ise yüce manasınadır. Ancak bu kelimenin anlamında mübalağa vardır. El-Müteal, kendi rütbesinin üstünde hiçbir rütbe bulunmayan demektir. Bir kulun mutlak manada yüce olması düşünülemez. Çünkü nail olduğu her derecenin üstünde şu varlık aleminde mutlaka bir derece vardır ki, bu derece peygamberlerin ve meleklerin dereceleridir. Evet, kulun hiçbir insanın kendisinin üstünde olamayacağı bir rütbeye nail olması düşünülebilir. Bu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rütbesidir. Ne var ki bu rütbe de mutlak yüceliğe nazaran eksiktir. Çünkü onun yüceliği bazı mevcudata nispetledir. Allah'ın yüceliği ise bütün mevcudata nispetledir. Mutlak olmayan yücelik vacip yani zorunlu değildir. Aksine kendisinden daha üstün bir insan olması da imkan dahilindedir. Mutlak olarak yüce olan ise başkasına izafeten değil, zorunlu olarak üstünlük kendisine ait olandır. Ve geldik son ayeti kerimeye. Kıymetli dinleyenlerim, Ra'd suresinin 10. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sizden sözü gizleyenle onu açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen onun ilminde eşittir. Şöyle açıklıyor müfessirimiz. Sizden sözü gizleyenle onu açığa vuran, yani ey insanlar, Allah Teala'nın ilminde sizden sözü içinde gizli tutan da, diliyle açığa vuran da eşittir. Yine geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen onun ilminde eşittir. Aranızda karanlıklarda gizlenen bir insan da, yollarda görünen bir insan da birdir. Kâşifî şöyle der, kim ki gizli olmak ister ve amelini kimse görmesin diye gece gizli yapıp örtmek isterse, kim de açık ve aşikare olarak amelini gündüz yapar, yani mutlak olarak söz, fiil, gizli ve aşikare, hiçbir şey ondan örtülü kalamaz, ona örtülü değildir. Rabbimiz Teala'nın ilminde hepsi eşittir buyuruluyor. Kıymetli dinleyenlerim, bu ifadelerle Bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala'nın ikramı ve ihsanı ile sizlerle tekrar yeniden buluşuncaya kadar onun rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun efendim. Sağlıcakla kalınız.